بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ehl-i Sünnet'in kardeşlerin, Faizetül Mansura'nın, Fırkat-ı Naciye'nin asılları, menheç ve mefhumları, esasları ve sıfatları vardır. Ehl-i Sünnet ve Cemaat, diğer hatalı cemaatlerden ve yoldan sapanlardan bu sıfatlarla ayrılır. Ve her kim de bu mefhum ve asıllardan çıkarsa hiç şüphesiz anlayışta uzağa gider ve yolunu şaşırır. Daha önceki taifelerde olduğu gibi ve bugünkü ve gelecekteki taifelerde de maalesef bu şekilde cereyan etmiştir. Niyetleri, kurbanları, delilleri ne olursa olsun bu asıldan, bu asıllardan, bu anlayışlardan ayrılan cemaatler paramparça olarak yaşayacaklar, yerlerinde sayacaklar, düşüp kalkamayacaklar. Bir musibetten kurtulmuşken bir başkasına, bir başka belaya düşecekler ki ta ki Taifetül Mansura'nın menheci, Ehl-i Sünnet'in yöntemi idrak edilsin ve o yolda gidilsin. Yoksa bu bölünenler, bu parçalananlar ne kadar da uğraşırlarsa uğraşsınlar, ne kadar da güç sarf ederlerse sarf etsinler, tökezlenip düşecekler. Ta ki bu hakikat, yani Ehl-i Sünnet'in yöntemine tabi olma hakikati idrak edilsin. İşte o zaman Allah'ın vaadi gerçekleşecek ve yardımı da inecektir. Buna binaen şunun bilinmesi gereklidir. Kulun hidayeti ancak ve ancak Ehl-i Sünnet ve Cemaat yolu üzerinde seyir ile gerçekleşir. İslam ümmetinin birleşmesi ve yeryüzünde güç ve kuvvet sahibi olması da ancak ve ancak Ehl-i Sünnet'in alametlerinin bilinmesi ve bunlara sımsıkı sarılmak ile olabilir. Taifetül Mansura'nın asılları, muhtazasınca amel edilen kaideleri ve onlar ile tanınan sıfatları vardır. Bu vasıf ve hususiyetler Taifetül Mansura'yı diğer inhiraf eden ve yoldan çıkan gruplardan ayırır. Bunlardan ilki devamlılık sıfatıdır. Taifetül Mansura kardeşlerin var olma, asıl, davet, menheç ve müntesipleri ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den günümüze kadar Allah'ın emri gelene kadar süreklidir. Yüce Rabbimiz Tevbe suresi 100. ayetinde bunu mealen şöyle buyurur. Öne geçen ilk muhacir ve ensarlar ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, işte Allah onlardan razı olmuştur der. Burada kardeşlerim ayet-i kerimede öne geçen ilk muhacir ve ensarlardır. Evet, bu sözüyle Yüce Rabbimiz bu cemaatin başlangıç tarihine ve bu cemaatin insanlardan oluştuğuna, yalnız mücerret bir yöntem olmadığına işaret vardır. Ve ayet-i kerimede وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ burada var olmanın sürekliliği, bu var olmanın kapsamlı oluşu ve kesikliğin olmadığı, bu yol üzerinde etbaanın devamlı olduğu ve devamlılığın ölçüsünün de ittiba olduğuna işaret vardır. Eğer bu cemaat bu yönteme sahip olanları kaybeder ve ittiba şartı da yok olursa bu cemaat bu sıfatı kaybetmiş olur ve böylece kurtulan toplumdan değildir o cemaat. Sünnetten ise hadis-i şerif bunu bakın şöyle açıklar. لا لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق، لا يكفيهم أمر الله وهم ظاهرون. Ümmetimden bir taife hak üzerinde galibiyete devam edecektirler Allah Resulü. Ta ki Allah'ın emri gelene dek böyle devam edecektir. Burada kardeşlerim, la tezalu kelimesi devamlılık, süreklilik ifade eden bir kelimedir. Bu kelime taifetül mensuranın, ehli sünnetin devamlılık sıfatına denildir. Taife lafzı ise bu lafız galip gelen ve yardım olunan bir cemaatin bulunduğuna denilir. Öyle ki hadisteki senet menzilesindedir bu. Nasıl ki senetteki raviler birbirlerinden naklederlerse bu cemaat de zaman kesimine ve beşeri bir infisale uğramadan günümüze kadar gelmiş ve devam edecek. Zahirine alethak. Bu lafız hak bir menhecin varlığına delildir. Yine kavli ve ameli olarak bu menheç ile amel edildiğine dair bir hüccettir. Öyleyse ehl-i sünnet ve cemaat taifetül mensura bir metottur, bir yöntemdir, bir menheçtir. Onu teşkil eden, onu oluşturan asıl ve esasları vardır. Bu hak menheç üzerine kaim olan cemaati ve etbası vardır. Bu cemaat her zaman akide ve sulukta, dinde, ahlakta ve cihatta üstündür. Galiptir ve belirgindir. Cihadı bazen sözle yapar, bazen amelle yapar, bazen de kılıçladır. Tabii bu durum ve dinin maslahatına göredir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından buna dair birçok örnek vardır. Bazen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ile cihad ederdi. Furkan suresinde geldiği gibi وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. Bununla Kur'an ile onlara karşı gücünle büyük bir savaş verdiler bir Rabbimiz. Bazen de davet ile اُدْعُوا اِلَى سَب۪يلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِدَةِ الْحَسَنَةِ Nahl suresinde geldiği gibi sen Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğüt ve çağır ver Yüce Rabbimiz peygamberine. Bazen de وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً Fitne tamamen yok edilinceye kadar onlarla savaşın olarak gelir. Bütün bu zikrettiklerimizden dolayı herhangi bir cemaat Allah Resulü'nden sonra yeni bir menheç, yeni bir yöntem veya particilik veya siyaset veya ana cemaatten yeni bir akide ile, yeni bir fikir ile, yeni bir bidat ile çıkarsa, ayrılırsa bu cemaatin senedinde kesiklik vardır ve devamlılık sıfatını kaybetmiştir bu cemaat. Senedin sahih olabilmesi için şartların gerçekleşmesi gerekir. Adaletli ve zapt sahibi birinin senedin sonuna dek yine adaletli ve zapt sahibi birisinden şaz ve illetsiz bir nakil ile aktarmasıdır. Muhakkak ki senedin başında kim vardır? Senedin başında sahabe vardır. Sonra bir tabakada tabi'in gelir, ondan sonra tebe-i tabi'in gelir. Günümüze tek bu böyle devam eder. Nesilden nesile bu şekilde geçer. Şimdi yeni bir cemaatin kuruluşunu düşünelim. Yahut bu asırdaki kurulan diğer cemaatlere baş edecek olursak, Kur'an ve sünnete muhalif yeni yöntemler, yeni fikirler ve yeni yollar ihtiyaç ettiklerini göreceğiz. Bu şekildeki bir cemaatin senedi mürseldir kardeşlerim. Munhatidir, kesiktir. Yeni fikir, yeni yöntemiyle devamlılık sıfatını kaybetmiştir. O zaman bu cemaate ne yardım olunur ne de ateşten kurtulur. Senedindeki bu kesiklik metinde ve menhecde de bozukluğa sebep olacaktır. Hadis ehli buna şuzuzlar veya nekaredir. Yani kural dışılık vardır, sapma vardır. İşte bu şekilde İslam'ın ilk dönemlerinde de hariciler, Mu'tezile, Kaderiye ve Şia ana cemaatten bu şekilde çıkıp ayrılmışlardır. Şudur, yani Kur'an'ın dışına çıkmışlardır. Yani sahabenin anlayışının dışına çıktıklarından dolayı sapmışlardır. Zaman geçtikçe bu bozukluk ve sapma da artır. Gerçek şu ki, devamlılık sıfatı taifetül mensuranın Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın en açık özelliklerindendir ve onu sonradan çıkan, helak olup giden diğer cemaatlerden ayırıcı bir özelliktir. Öyleyse kolaylıkla ve çabucak akıllı birisi bu önemli hususiyet ile kurtulan topluma Ehl-i Sünnet'i diğerlerinden ayırır ve şunu idrak eder. Belirli bir tarihte kurulduğunu ve kurucusunun işte filan kişi olduğunu ikrar eden ve kuruluş yüz dönümünü kutlayan, kurucusunu anma gecesi düzenleyen her cemaat, her fert kendi aleyhine hükmetmiştir. Diliyle ve eylemleriyle cemaatinin devamlılık sıfatıyla muttasif olmadığına şahit olmuştur. Öyle ki devamlılık sıfatı Taifetül Mensura'nın en önemli sıfatlarından olup diğer cemaatlerden onu ayıran en belirli özelliğidir. Çünkü bu kurtulan toplumun ancak ve ancak tek kurucusu vardır. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ateşten kurtulan ve kendisine yardım olan Ehl-i Sünnet ise yeni bir fikir ile, yeni bir bidat ile, yeni bir akide ile sonradan icat olunan yeni bir yöntemle gelmemiştir. Çünkü Yüce Rabbimiz bakın şöyle buyurmuştur. اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَكْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Maide suresinde. Bugün ben dininizi kemale erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım. Ve din olarak size İslam'ı seçtim buyurmakta. İbn-i Mesud radıyallahu anh ise şöyle söylemektedir. اِتَّبِعُ وَلَا تَتَّبِعُ فَقَدْ اُخِيدُمْ عَلَيْكُمْ مِنْ اَمْرِ الْعَقِيدُ Ebu Cibri uyumamızı söylemişti. Uyuyan arkadaşlar var. Lütfen. Arkadaşlara şey yapın, uyarın. Evet, İbn-i Mesud radıyallahu anh'ın bakın şöyle der. اِتَّبِعُ وَلَا تَتَّبِعُ فَقَدْ اُخِيدُمْ عَلَيْكُمْ بِالْاَمْرِ الْعَقِيدُ Tabi olun. Yeni şeyler ihraz etmeyin. Sizin için gerekli olan o ilk saflıkta kalmanızdır buyurur. Davide gelen rivayette. Evet, devamlılık sıfatı dedik. Ehl-i Sünnet'in belirgin bir başka sıfatı da tevhid ve menhec üzere birleşme. Yalnız ve yalnız bunlardaki bozulma dolayısıyla ayrılma. Ehl-i Sünnet ve cemaat kardeşlerim ancak tevhid ve menhec esası üzerine birleşir. Ve yine bundaki yani bu iki esastaki bozukluktan dolayı birbirinden ayrılırlar. Ehl-i Sünnet'in birleşme esası ve amel ekseni ne fıkıhtır, ne zühttür, ne bir sünnettir, ne bir farzdır, ne siyasettir, ne cihattır, ne de belirli rumuzlardır ve ne de neseptir. Yine Ehl-i Sünnet'in ayrılma esası sünnete yahut farzı olan bir muhalefet, mekruh veya harama, şahıs veya şerefe, şahsi çekişmeler veya idari ihtilaflar veya siyasi tavırlara hiçbir zaman bağlı değildir. Buradaki birleşmeden kastımız nedir? Demek istediğimiz şudur. Birleşme esasının yalnız ve yalnız bunlar üzerinde olmamasıdır. Yoksa bunlar dinimizdedir, şer'idir. Bunların üzerinde birleşmek gerekir ve yardımlaşmak da gerekir. Ancak tevhidin, akidenin eksen olması gerekir. Menheci nasıl olması gerekir? İslam'ın sınır olması gerekir. Yolunda Ehl-i Sünnet'in yolu olması gerekir. Tevhidin esas olmasından kastımız saflarında ancak tevhid ehlinin kabul görmesi. Davetine başlarken önce tevhidle başlaması. Etbasını tevhid ve iman üzere yetiştirmesi. Davetteki yöntemi Kur'an ve sünnete dayanması. Ve dosdoğru bir menhec üzere olması. Hiç şüphesiz bu hususlarda ancak sahabeye ve onların yoluna gidenlere tabi olmakla gerçekleşir. İşte Ehl-i Sünnet bunlar üzerine birleşir. Ve yine gerekirse bunlardaki halelden dolayı ayrılır. Bunlar için dostluk kurar ve düşmanlığı da bunların terki içindir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bu şekilde yapmıştır, bu şekilde devam etmiştir. 13 sene tevhide, 13 sene tevhide, ahlaka ve diğer bazı ibadetlere davet etmiş Allah Resulü. İnsanları tevhid etrafında toplamış ve yine tevhidden dolayı insanları ayırmıştır. Ta ki melekler onu farraka beynenler, insanlar arasında ayırdı diye bahsetmişlerdir. Bukhari'nin İtisam kitabında geldiği gibi. Peki bundan sonra ilim, amel, ibadet, siyaset, cihat ve zühd üzere birleşiktir. Bütün bunların hepsi şer'i tertibine göredir. Herkesin ihtisasına göredir. İşte ehl-i sünnet bütün bunlara gerektiği şekilde hakkını, hükmünü, önemine ve önceliğine göredir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde onu bir davetçi ve bir öğretici olarak göndermiştir. Öncelikli olanları tertibe koymuş ve insanları nasıl davet edeceğini, nasıl toplayacağını ona açıklamıştır. Hadiste Allah Resulü önceliği tevhid kılmış, sonra da icra edilecek ibadetleri sıralamıştır. Tabi bu konuda denge çok önemlidir kardeşlerim. Akıllı ve ölçülü bir Müslümanın tevhid ve amelde, davet ve menhecde dini kuralları hesaba katması gerekir. Fer'i konuları asli meseleler üzerine takdim etmez. İbadetleri de imani konuların önüne geçirmez. Cüz'iyatı külliyatın önüne geçirmez. Bilakis hepsinin hakkını verir, Rasullerin bu husustaki yöntemini dikkate alır. Ama ne yazık ki cemaatlerin çoğu bu konuda istikamet üzere değillerdir. Kimi akidevi veya menheci bir asıl ile fıkhi bir ihtilafı ayıramaz. Rükün ile sünnet arasını ayıramaz. Büyük ile küçük arasını ayıramaz. Hepsini birbirine karıştırır. Bazıları da insanları toplama gayesi ile tevhidi, akideyi bırakır veya hiç önem vermez. Bazıları da bir sünnet yüzünden paramparça olurlar. Kimi de sahabe arasında dahi vuku bulmuş olan fıkhi ihtilaflar sebebiyle birbirleriyle olan alakalarını dahi keserler. Yine bazıları bu asrın icadı olan particilik, cemaatçilik, milliyetçilik, şahıslara veya coğrafi sınırlara taassupları neticesi aralarındaki kardeşliği bozmuşlardır ve bu zikredilenler üzere dostluk kurmuşlar ve düşmanlıkları da yine bunlardan dolayı olmuştur ve olmakta. Önceliklere önem vermemişler ve bunları ciddiye almamışlar. Ehl-i sünnette sünnet veya farzdan dolayı bölünme yoktur kardeşlerim. Ehl-i sünnette sünnet veya farzdan dolayı bölünme yoktur. Bunun delili ise sahabe zamanında vuku bulan fıkhi ihtilaflardır. Ama onlar bundan dolayı çekişmemişlerdir. Bunlar için tefrika çıkarmamışlardır. Bunların üzerine düşmanlık kurmamışlar ve dostluk da kurmamışlardır. Sahabe, Beni Kureyze gazvesinde en büyük farzlardan olan namaz ve namazın vakti hususunda ihtilafa düşmüşler. Abdesti gerektiren durumlar hakkında anlaşmazlığa düşmüşler. Ama bütün bunlar onları birbirinden ayırmamıştır. Bunları tefrikaya sebep kılmamışlardır. Haccacın imanı ve küfrü konusunda ihtilafa düşmüşler. Ve yine kaderiyenin gulatının küfrü ve imanı konusunda ihtilafa düşmüşlerdir. İşte bütün bunlara binaen alakalarını kesmemişler, birbirlerine karşı savaş açmamışlardır. Birçok meselede ihtilafa düşmelerine rağmen hiçbiri diğer tarafı bidatla suçlamamış. Bazısı bazısını dalalet fırkalarından saymamış. Bundan dolayı parçalanmamıştır. Çünkü bundaki kaideleri şu idi. Niyetler iyi ve asıl da sahih olunca uygulamadaki hata zarar vermez. Niyetler iyi ve asıl da sahih olunca uygulamadaki hata dolayısıyla inkar edilmez. Evet kardeşlerim, bu zikredenler hiçbir zaman ilmi araştırmayı racihe alıp mercuhu reddeden fıkhi tahkike ve hatayı doğrulamayı hiçbir zaman hatayı doğrudan ayırmaya mani değildir. Yani bu tür ihtilaflar vardır. Bunlar olacaktır. Fakat hiçbir zaman doğruyu alıp yanlışı terk etmeye bunlar mani değildir. Tabii ki araştıracağız. Tabii ki soracağız. Tabii ki racihi alıp mercuhu bırakacağız. Ama bunun da bir şartı var. O da bu araştırma, o da bu tahkikin kardeşlik çemberinden, nasihatleşme dairesinden, kitap, sünnet ve selefin anlayışı gölgesinden çıkmamalıdır. Sahabe ve selef menhece olan muhalefetten dolayı hariciler, mu'teziler ve kaderiyeden herkesin önünde veri olduklarını ilan edip onlara karşı tanılanmışlardır. Bu taifeler daha sonra aşırılaşmış ve tamamen doğru yoldan ayrılmışlardır. Ata İbni Ebi Rabah'a sorulur. Cevaben bilmiyorum der. Dedim ki, reyimle niye söylemiyorsun? Şöyle der, benim reyim ile yeryüzünde Allah'a ibadet edilmesinden hayal duyuyorum. Benim yüreğimle yeryüzünde Allah'a ibadet edilmesinden hayal duyuyorum der. İmam Zehebi ise hata hakkında bakın şöyle der. Şeyhülislam sahabeden 200 tanesine yetişmiştir, alimdir der. Siyer'de. İbn Abbas radıyallahu anh ise onun hakkında şöyle der. Ata der, 70 tane hac yapmışken hala bende mi toplanıyorsunuz? Ve bugün bu büyük alemin, bu büyük imamın hizmetçisi olmaya dahi layık olamayan, Kur'an ve sünnet ilminden hiçbir şey bilmeyen birisi geliyor, kendi fikri ile bir yöntem tespit ediyor, reyi ile yeni bir yol çiziyor ve bunu insanlar için bir din kılıyor. Ve bu şekilde müminlerin, yani selefin yolundan, menhecinden ayrılıyor. İşte kardeşlerim, asıl bozgunculuk budur. Herhangi bir cemaat veya kişi Kur'an ve sünnete muhalif bir fikir veya belirli bir şahıs, coğrafi bir sınır veya soya, nesebe, tarafkirlik ve partizanlık yapar ve bunlar üzerinde birleşir. Bunlardan dolayı ayrılırsa bu cemaat bu sıfatı kaybetmiştir. Bu insanların toplantılarının esası dinin bir cüzü ise, yani fıkhi bir mesele ise, siyasi bir tavır ise veya cihat ise tek başına bu demektir ki bu çabucak eriyecektir. Başarısız olacaklardır. Liderlerinin ölümüyle ya kaybolup gidecekler ya da parçalanıp dağılacaklardır. Bakın Şeyhülislam'ın bu konuyla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle der. Bir kimsenin ümmet için birisini atayıp onun yoluna çağırması, onun için dostluk kurup ondan dolayı düşmanlık yapması Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hariç doğru değildir. Belirli bir isim veya sembollerden dolayı dostluk veya düşmanlık yapılması caiz değildir. Bu ancak Allah'ın ve Resulü'nün sözü ümmetin icması hakkında geçerlidir. Ve bu tür işler bidat ehlinin işleridirler. Onlar kendilerine belirli şahısları ve belirli sözleri seçerek bunlarla ümmetin arasını ayırmışlardır der Fetava adlı kitabında. Evet kardeşlerim, Selef menhecinin, Ehl-i Sünnet'in asıllarından biri de İslam'ın tümüne sarılmaktır. Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اُسْقُلُوا فِي السِّلْمِ شَارِفًا. Ey iman edenler, hep birden silme, barışa gidinler. İbn-i Kesir rahmetullahi aleyh şöyle der. Allah-u Teala kendisine inanan ve tasdik eden kullarına İslam'ın bütün hükümlerini ve bütün prensiplerini benimsemelerini, bütün buyruklarını, uygulamalarını ve yasaklarını güçleri yettiğince terk etmelerini emrediyor. Mücahit ise bu ayet-i kerime hakkında bakın şöyle der. Bütün ameller ve iyilik şekillerini yerine getirin der. İbn-i Abbas ise barışa toptan giren ayeti hakkında ondan hiçbir şey bırakmayın. Evet, Şeyhülislam yine ayetin tefsiri manasında bakın şöyle der. Ayetten murad olunan şudur der. Muhakkak ki Allah İslam'ın tümüne girilmesini emretmiştir. Bundan dolayı İslam'dan olan her şeye girmek gerekir. Eğer bu farz-ı ayn ise bunu yapmak lazımdır. Eğer bu farz-ı kifaye ise bunun farziyetini itikad eder, farz-ı ayın olduğunda da bunu yapmaya kesin niyet ederdir. Yahut faziletli olanı alır ve onu yapar. Eğer bu müstehap ise buna inanır ve onu işlemeyi severdir. Evet kardeşlerim, gerçekten meydanda iki yol vardır. Ya hep birden selamete girmektir yahut şeytanın izine tabi olmaktır. Ya hidayettir ya da dalalettir. Böyle katı bir halde elbette Müslümanın kendi durumunu idrak etmesi gerekir. Çeşitli yolların ortasında, çeşitli yöntemlerin arasında tereddüde düşüp kararsızlığa dalıp şaşırmamalıdır Müslüman. Mümin için, Müslüman için meydanda birkaç yol yoktur ki onlardan birisini seçsin yahut da birbirine karıştırsın. Asla. Meydanda ortada kalan bir yol yoktur. Şunun bunun arasında bir menheç de yoktur. Yarısı şuradan, yarısı buradan derlenmiş bir prensip de mevcut değildir. Öyleyse Allah ve Resulü'nün emredip teşvik ettiği her şey taattir. Velev ki emrolunan şey emrolunanın gözünde küçük olsun, büyük olsun, itaat edilenin gözünde asli olsun, fer'i olsun veya külli olsun, cüz'i olsun. Bunların hepsi imandandır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın şöyle buyurur. El-i'manu bid'un ve seb'un şube. İman 70 küsur şubedir. Buna binaen gerekli olan İslam'ın hükümlerinin tümüyle amel etmektir. Rükünleri olsun, farzları olsun, sünnetleri olsun. Bu amel cüz'i olduğundan onunla amel etmeyelim. Diğeri külli olduğundan onunla amel edelim diye söylememiz, dememiz caiz değildir. Başka bir ibareyle İslam'ın hükümleriyle amel güç yetirmeye bağlıdır. Külli ve cüz'i, asli ve fer'i olmasına bağlı değildir. Allah Teala bakın şöyle buyurur. Fettekullaha mastata'tum. Allah'a gücünüz yettiğince isyan etmekten kaçının der Yüce Rabbimiz. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de sizlere yasakladığım şeylerden kaçının, size emrettiğimi de gücünüz yettiğince yerine getirin. Ve bu ayırma dinin asli ve fer'i, külli ve cüz'i olarak yani bu şekildeki bir taksim amel etme ve terk etme olarak Kur'an ve sünnette bilinendir, böyle bilinendir, taksim yoktur. Yoksa varlığı ve yokluğu konusunda değil. Yani, çünkü böyle bir taksim var ama asli ve küllilerle amel edilir. Terki ve cüz'ilerle amel edilmez konusu yok. Muhterem kardeşlerim, Yüce Rabbimiz bu dini amel etme konusunda cüz'i ve külli, fer'i ve asli olarak katı surette ayırmamıştır. Bazıları Allah onlara hidayet etsin, bu dini lüt, öz ve kuşur, kabuk olarak taksim ederler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin imanın şubelerinden olarak addettiği bir amel nasıl kuşur olur, nasıl kabuk olur? Dolayısıyla bütün insanlara nasihatımız şudur, eğer onlar farz ve sünnetlere tutunmanın gereğine ve bunlarla amel etmeye rağbet etmiyorlarsa o zaman en azından insanları bunlardan alıkoymasınlar. Çünkü bu olup alıkoyma ya münafıkların ya da şeytanın işindendir. Evet, iman 70 küsur şubedir der Allah Resulü. En faziletlisi Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek olup en aşağısı ise, ednası ise eza veren şeyleri yoldan izale etmektir. Haya da imandan bir şubedir der Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadisi iyi bir şekilde düşünelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanın en âlâ mertebesiyle yani la ilahe illallah ile hayayı yani İslam'ın amellerinden daha aşağı olan bir ameli nasıl birleştirmiştir? Ezanın izalesi vardır. En aşağıda. İnsanlara eziyet veren şeylerin yoldan izalesi vardır. Bu taş olur, diken olur, ağaç olur, çomak olur, başka bir şey olur. Bunu Allah Resulü imandan addediyor. O zaman failinin imanının artması demektir. Terk edinin de imanının azaldığına bir delildir. Öyleyse bundan mertebece daha âlâ olan bir ameli terk edenin hali nasıldır acaba? Büyük ecir verilen bir ameli terk etmek nasıldır acaba? Allah'ın failini, yapanını ateşle korkutanın, korkuttuğunun hali ne olur acaba? O fiili yapmaz yahut terk edersin. Bera İbn-i Azim radıyallahu anhu şöyle der. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hasta ziyaretini, cenaze takibini, aksırana yerhamukallah demeyi,
yeminle doğru olmayı, mazluma yardımı, davete icabet etmeyi ve selamı yaymayı. Evet, doğru yolu gösteren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aksırana yarhamukallah deme ile mazluma yardımı bu hadiste gelmez. Aksırana yarhamukallah deme ile mazluma yardımı bu hadiste yan yana zikretmiş ve birleştirmiştir. Evet kardeşlerim, insanların cüz'i veya küçük gördükleri şeyler belki cennete, belki de Allah korusun ateşe girmeye sebep olabilir. Bukhari ve Müslim'e gelen bir merfu hadiste adamın biri yolda yürürken dikenli bir dal bulur ve onu yoldan uzaklaştırır. Bundan dolayı Allah-u Teala ondan memnun kalır ve onu affedir. Müslim'e gelen bir başka hadiste ise bağlı bir kadın köpeğe su verir. Fuhuşla iştigal eden bir kadın köpeğe su verir. Bundan dolayı Allah onu affedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İyilikten hiçbir şeyi küçük görme. Velev ki bu kardeşini güler yüzle karşılamak olur. Burada Allah Resulü şey demiştir. Şey, nehi sigasında bir nekiredir. Yani elif lam tarifi yoktur. Bundan dolayı umum ifade eder. Yani ne olursa olsun, küçük olsun veya az olsun. Hiçbir şeyi küçüktür. Buna rağmen bazı kardeşlerimiz, Resul sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve tavsiyelerini küçük görmeye hala devam etmektedir. Evet, kadının biri kediyi hapsinden dolayı ateşe girmiştir der. Allah Resulü. Kadının biri kediyi hapsetmesinden dolayı ateşe girmiştir. Öyle ki ne kediyi doyurmuştur ne de yerdeki haşerattan yemesi için onu bırakmıştır. Adamın biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sol eli ile yemek yer. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle der. Kul bi yeminik. Sağ elinle ye. Adam der ki la astati'. Güç yetiremiyorum der. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem. Lastat. Bunun üzerine Allah Resulü güç yetiremez olur. Ve o anda adamın eli tutmaz olur. Bunlar gözümüzde küçük şeyler değil mi? Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İzar topuk kemiklerinden aşağıda olduğunda o ateştedir der. O topuktur. Yani elbisenin paçaları iki topuk kemiğini aşarsa bunu yapan muhalefeti nispetinde ateşin azabına müstahaktır. Bir başka hadiste ise Allah Resulü şöyle buyuruyor. Her kim Müslümanın bir malını gasp ederse Allah-u Teala ateşi ona vacip kılar ve ona da cenneti yasaklar ve haram kılardır. Bunun üzerine adam ki oradaki bulunanlardan biri وَاِمْكَانَ شَيْءًا يَس۪يرًا يَا رَسُولَهُمْ az bir şey deme olsa, yani az bir şey alsak da mı, gasp etsek de mi bu şekilde olur deyince وَاِنَّ وَاِنْ قَضِيبَ الْنَارَ yani bir dal parçası olsa bile der Allah Resulü. Yani bir misvağı haksız yere aldığın zaman, bir misvak parçasını, bir dal parçasını gasp ettiğin zaman bu ateşi gerektirir. Cenneti haram kılıyorsa o zaman sünnet ile alay eden veya farzı, vacibi yerine getiren ayıplayanın haline olacak. Bilakis Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çoğu kardeşlerimizin cüz'i, basit olarak vakti şimdi değil dedikleri birçok meseleleri büyük meselelere bağlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle ki Sahih'inde gelen bir hadiste ya saflarınızı düzeltirsiniz yoksa eğer düzeltmezseniz Allah kalplerinizi birbirine ters kılar. Safların düz tutulmasına ihmalen kalplerin muhtelif kılınmasından daha büyük bir hastalık var mıdır kardeşlerim? Bukhari ve Müslim'de gelen yine başka bir hadiste insanlar iftarı açmakta acele ettikleri müddetçe hayırda olmaya devam ederler. İnsanlar iftarı açmakta acele ettikleri müddetçe hayırda olmaya devam ederler. Yine Ebu Davud'da gelen sahih senetli bir rivayette insanlar iftarı açmakta acele ettikleri müddetçe bu din zahir olmaya devam ederler Allah Resulü. Bunun iyi düşünülmesi gerekir. Hayrı ve bu dinin üstün kılmasını, üstün kalması için Evet, Allah Resulü ne yapmıştır? İftarı acele açmaya bağlamıştır. Ama diğer taraftan kardeşlerimizin çoğu bunu basit ve hafif olarak görüyor. Aslında bunun esası, bunun aslı Allah Resulü'nün şu sözüdür. Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim zerre miktarı şer, kötülük işlemişse onu görür. Yani kim ufak bir karınca ağırdı, kim ufak bir karınca ağırdı ya da daha az hayır yapmışsa dünya ve ahirette muhakkak surette bunu görecektir. Ve kim de ufak bir karınca ağırlığından daha az bir şer işlemişse dünya ve ahirette muhakkak bunu şer olarak bulacaktır. Eğer bunu öğrendiysen, bunu anladıysak, hayır ne kadar da küçük olursa olsun, onu yapmak için yaratılmış olduğumuzu bilmiş olduk. Ve şer de ne kadar da az olursa olsun, ondan iştinab için yaratılmış olduğumuzu öğrenmiş olduk. Dinimiz külli olsun, cüz'i olsun, hepsi Allah'ın ilmindendir. Bunu bu şekilde anladıysan, dinin külli ve cüz'i, öz ve tabuk olarak cüzlere ayrılması iddiasının batıl olduğunu da idrak etmiş oluruz. Çünkü bu iddianın hiçbir izahı ve bu süslemenin hiçbir hücceti ve delili yoktur. Şeyhülislam'ın burada bir tespiti var. Bakın şöyle der. Ehl-i Sünnet der ki der, asbi ve fer'i meseleler arasındaki ayrım konusu bidat ehlinin işlerindendir. Daha sonra bu söz bazı insanlara geçmiştir. Ve fıkıh usulünde konuşmuşlardır. Bu sözün hakikatini ve inceliğini anlamış değillerdir der. Ehl-i Sünnet ise şöyle der, der Şeyhülislam. Asli ve fer'i meseleler arasındaki ayrım İslam'dan sonradan çıkartılmış bir bidattır. Buna ne Kur'an, ne sünnet, ne de icma delalet eder. Ayrıca ne seleften, ne de imamlardan biri bunu söylemiştir. Böyle bir ayrım aklen de batıldır der. Şimdi birkaç şüphe var kardeşlerim. Mesela şöyle diyorlar, eğer böyle bir ayrılığı tasvip etmiyorsanız, o zaman İslam davette olsun, amelde olsun bir kere de alınır. Dini meselelerin hepsine eşit olarak mı ihtimam göstereceğiz? Tevhid kelimesi, la ilahe illallah kelimesi ile yoldan insanlara eza veren şeylerin izalesi eşit midir, aynı mıdır? Toptan tertipsiz olarak bir kere de alıştırmadan mı insanları İslam'a davet edeceğiz? Allah Resulü'nün metodu böyle miydi? Şeklinde bazı sorular var. Tabi hiç şüphesiz hepsi eşit değil. Lakin toptan olarak usul ve furu, külliyat ve cüz'iyat, küçük günahlar ve büyük günahlar şeklinde bir taksim olabilir. Bakın Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin küçük günahlarınızı örteriz. Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan kaçınırsanız küçük günahlarınızı örteriz buyuruyor. Ve Allah Resulü de bakın şöyle buyuruyor. Size günahların en büyüğünden haber verelim mi? Demek ki büyük ve küçük diye var. Helak edici yedi şeyden sakınınız der. Helak edici yedi şeyden sakınınız. Lakin bu dini taksim Allah'ın indindeki yerine göredir. Allah'ın indindeki değerine göredir. Ecirdeki mertebesine göredir. Faziletteki derecesine göredir. Yapıldığında veya terk edildiğinde geri gerektirdiği yahut getirdiği sevap ve günaha göredir. Önemli ve daha önemli olmasına davet ve amelde yükselmeye göredir. Yoksa bu taksim, yani böyle bir taksim, bölmek, cüzlere ayırmak, alay etmek, dalga geçmek, önem vermemek, bazısıyla amel edip diğerini icmal etmek babından değildir. Evet arkadaşlar, bu dine amel ile ona davet arasında fark var mı? Evet, İslam dininin hepsine inanmak gerekli olduğu gibi, İslam dininin hepsine inanmak gerekli olduğu gibi, hepsiyle amel etmenin gereğini de anlamamız gerekir. Çünkü Yüce Rabbimiz ey iman edenler, hep birden silme barışa girin buyurmakta. Öyleyse hepsi imanlar. O zaman her şey, dinimizdeki her şey imanlar. İman ise 70 küfür şöbedir. Bu böyledir. Evet, bu böyledir. Ama bunun tatbiki için uğraşmak, amel etmek ve ona davet etmek ise başka şeydir. Muaz hadisinde de geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu Yemen'e gönderdiğinde şöyle der. Sen kitap ehlinden bir kavme gidiyorsun. Bundan dolayı onları Allah'tan başka ilah olmadığına muhakkak ki benim de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmeye çağır. Eğer onlar sana bundan itaat ederlerse Allah'ın her gün ve gecede beş vakit namazı farz kıldığını onlara öğret. Eğer bunda da iman, sana iman ederlerse, itaat ederlerse, muhakkak ki Allah'ın zenginlerden alınıp fakirlere verilen zekatı farz kıldığını onlara öğret. Eğer bunda da sana itaat ederlerse, malların en iyisini zekat olarak almaktan seni sakındırırım. Mazlumun bedduasından kork. Mazlumun bedduasından kork. Çünkü onun bedduasıyla Allah arasında bir perde yoktur. Evet kardeşlerim, bu hadisin de delalet ettiği gibi davette ve amelde basamaklar vardır. Daha evlâ olanlar vardır. Birinin diğerinden üstün olması ve daha mühim olma gibi haller vardır. Bundan dolayı davet ve amelde külliyattan önce cüziyattan başlanmadığı gibi külliyata ihtimam gayet iddiasıyla, külliyata ihtimam iddiasıyla cüziyatta ihmal edilmemeli ve ihmal edilmez. Bilakis külliyatı da cüziyatı da hepsi Allah'ın indindendir. Hepsi Allah'ın dinidir. Bunun için nasıl ki cüziyata bakmak cüz'iyata batmak, gereğinden fazla ihtimam göstermek caiz değil ise cüz'iyatı batırmak da hiç ihtimam göstermemek de caiz değildir. Evet. Bazısı şöyle der. Düşman kapımıza gelmiş. Buna rağmen siz hala sünnetlerle uğraşıyorsunuz. İnsanlar külli meselelere teslim olmuşlar. Büyük günahlara, büyük günahlara son vermişler. Biz hala cüz'i meselelere önem verip ufak şeylerle kendimizi meşgul mü edelim? Düşman gelmiş göğsümüzün üzerine oturmakta. Şimdi bu bir şüphe. Kardeşlerim, akıllı birisi bu konuyu düşündüğünde bunun hakikatten çok hayale, gerçekten çok vehme yakın olduğunu. Çünkü vacip ve sünnetlerle amel düşmandan bizi meşgul etmez. Temkinden de bizi geri bırakmaz. Ama düşmandan meşgul edip temkinden geri bırakan davet ve amelde münakaşa ve ahlakta selefin menhecine sarılmamaktır. İşte vakitleri kaybettirip davetleri asıl boşa çıkartan budur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabın üzerinde olduğu gibi güç yetirmeye göre din ile amel etme, bakın güç yetirmeye göre din ile amel etme, düşmandan beri olmayı zorlaştırmadığı gibi dostlarla da velaya mani olmaz. Dostlarla da velayı önlemez. Bilakis bu iddia ettiklerinin tam tersidir. Muhakkak vacip ve sünnetlerle amel, evet, vacip ve sünnetlerle amel insanı kuvvetlendirir. İmanın şubelerinden herhangi bir şube ile amel, bu hangi şube olursa olsun imanı arttırır, kuvvetlendirir. İmanın bu artması, bir yönden düşmana karşı Müslümanın kuvvetinin artmasıdır. Diğer yönden ise temkin ve yardımın elinde olan Allah'a bir yakınlıktır. Allah'a takarruptur. Bakın Allah Teala şöyle buyurur. Allah sizlerden iman edip salih amel işleyenleri yeryüzüne sahip ve hakim kılacağını vaat ettir. Salih amel olan her fiil, bakın salih amel olan her fiil sahip ve hakim olmayı hızlandırır. Her eksiklik de bunu geciktirir. Her salih amel tağutun naaşına bir çividir. Her günah ve Allah'ın dinindeki her ihmal de tağutun tahtında sağlam ve sabit kılınmasını sağlar. Evet, her salih amel tağutun naaşına bir çividir. Her günah ve Allah'ın dinindeki her ihmal, her hata, her günah da tağutun tahtında sağlam ve sabit kılınmasını sağlar. Bunu iyi düşün. Çünkü bu Rabbi ile karşılaşmak, düşmanın üzerine muzaffer olmak ve yeryüzünde temkin sahibi olmak isteyen için faydalıdır. Ben bununla iktifa ediyorum. Arkadaşlarımın vaktinden almak istemiyorum. Rabbim bize hakkı hak olarak göster, hakka tabi olmamızı sağla. Nasip eyle, batılı da batıl olarak göster, batıldan uzaklaşmamızı, inanılmamızı bizlere nasip eyle. Amin. Allah'ım ve Allah'ım. Teşekkür ederim.